Ayrım 7.
Sayfa 71. Yahya Kemal Bey başka şartlarda böyle bir tarife itiraz eder ve biraz da sinirli bir lisanla seviye hatırlatması yapabilirdi. Aksine bu akşam bütün tespitleri, bütün tenkitleri sanki kendi fikirlerinin özetiymiş gibi kabul ediyor ama asıl söylenmesi gereken şeylerden de vazgeçmiyordu. Artık can alıcı noktaya parmak basabilirdi. Vücudu mutlak, hayalin ve hakikatin güzellikleriyle hüviyet değiştirir ve hüsnü mutlak olur. İnsandaki bütün varlık ve yokluk, iyilik ve kötülük, doğruluk ve yalan, hakikat ve hayal, Tanrı'ya ulaşabilmenin tek ve kesin yoludur. İşte sizin aradığınız şey bu hüsnü mutlaktır. Celile Hanım sözü tamamladı. İnsan yaşarken mutlaka sevmeli ve sevilmelidir. Eğer bu mecazi aşkı tatmıyorsak ilahi aşka varmamız mümkün olmaz. Birlikte dergaha yürüdüler. Celile Hanım Yakup Kadri'yi nazikçe selamladı. Gözleri her zamankinden farklı gülüyordu. Dudağında tebessüm ince bir çizgi gibi uzamış, yanağındaki gamzeyi derinleştirmişti. Yakup Kadri esefle başını iki yana salladı. Yarabbi, ne olur korktuğumu başıma getirme. Celile bir hayırlı temenni duymuş gibi mutluydu. Bunun acısını mutlaka Yahya Kemal Bey'e çektirmek istedi. Artık ayrılmak zamanı geldiğini anlamıştı. Kolundan çıktı. Sizi Yakup Kadri Bey'e emanet ediyorum. Sonra maruz kaldığı haksızlığı telafi edecek fırsatı değerlendirdi. İştiraki yüncü dediğiniz Şefik Hüsnü'ye itibar ederim. Anadolu insanının acısı şimdi onun çığlıklarıyla yankılanıyor. Ve zannederim uzun süre bu çığlıklar memleketin ufuklarından eksik olmayacaktır. Cesur insanlardan çekinmeyiniz. Sizi belki ürkütebilirler ama asla aldatmazlar. Yahya Kemal Bey'in cevap vermesine fırsat vermeden sözlerini tamamladı. Bunu fark etmeyişinize şimdilik esef etmiyorum. Dergaha yöneldi. Cümle kapısını Yakup Kadri'nin silüeti kaplamıştı. O gölgeye sürünmeden geçip gitmek imkansızdı. Yakup Kadri sertti. Celil'in zihninde bir tereddüt yaratıp kuşkulu zeminde istediği tertipleri kurabileceğini düşündü. Yahya Kemal'i ilk bakışta çarpıcı bir yıldız tesiri gibi değerlendiriyordu. Foyasını dökerse Celile'nin gözündeki itibarının sarsılabileceğine inandı. Sözleri tertipli, heyecansız fakat bulanıktı. O Osmanlılık bahçesinde açgözlü bir mazerperestten ibarettir. Bağdaş kurmasını beceremeyen bir adam bizi tasavvuf deryasında boğmak istiyor. Yahya Kemal Bey'in sözlerindeki Osmanlı varlığı sağlam Türk milliyetçiliğinin tezahürüydü. Bu varlığı inançlı bir Müslüman tevazuyla birleştirmişti. Celile'yi büyüleyen işte bu tevazuydu. Yahya Kemal Doğu ve Batı ikililiğini bir ortak medeniyet idrakiyle bütünleştirmiş ve Celile'yi rindane bir hayatın tasih aynasında kucaklamıştı. Bu akis Celile'nin yaşamak istediği asıl gerçekti. Yahya Kemal, Bektaşilerin, Mevlevilerin, Melamilerin, Halvetilerin, Müsamaha terkibinde bir güzel kadın tasavvuf yaratmış ve tek kelimeyle özetlenen bir tarif lezzetine ulaşmıştı. Canan. Erenköy baharının ilk tomurcuğu göründü. Sesinde sırdaşlığın arzulu bekleyişi vardı. Canan aramızda bir adımdı. Meydan tamamen dolmuştu. İğne atılsa yere düşmeyecek bir mahşer yaşanıyordu. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren İstanbullular Sultanahmet mitingi için meydanı doldurmaya gelmişlerdi. Genç bir Darülfünun öğrencisi Naciye Hanım'a yol gösteriyordu. Kalabalığın içinde yol açmaya çalışıyor ve kalabalığa yumuşak bir lisanla ricada bulunuyordu. Naciye Hanım İzmir'den geldiler. Halide Edip'in misafiridirler. Naciye Hanım yol boyunca hıçkıran kadınların sesiyle duygulanıyor ve kendisine misafir muamelesi yaparak yol açan genç kızları kucaklayıp bağrına basıyordu. Her biri bir berrin, bir güzindi. Sanki karşıyadaki köşkün bahçesindeki leylakların altında resim yapan güzini, piyano çalan berrini görüyormuş gibi mutlu oluyor ve evladını bağrına basmış bir anne mesuliyetiyle bu şefkatli manzaranın sürmesine gayret ediyordu. Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin minarelerine küçük siyah bayraklar asılmıştı. Minarelerin şerefelerine gür sesli müezzinler yerleştirilmişti. Devamlı tekbir getiriyorlardı. Civardaki evlerin pencereleri, balkonları, hatta damları insan kümeleriyle doluydu. Meydandaki asırlık ağaçların dallarında insanlar vardı ve her biri yapraklar gibi sallanıp duruyorlardı. Caddelerde adım atacak yer kalmamıştı. Darülfünun öğrencileri pankartlarda işgali lanetliyordu ve hepsinin elinde bayrak vardı. Halide Edip kürsüye çıktı. Kürsünün dört yanı bayraklarla sarılmış ve üzerine bir siyah çelenk konulmuştu. Halide Edip simsiyah giyinmişti. Başında bir krep eşarp vardı. Kaşlarının hemen üzerine kadar yüzünü örtüyordu. Eşarp saçlarının tümünü kavramış ve çenesinin altında düğümlenmişti. Halkın çıkarıkları ilahilere karışmış, gözyaşlarının coştuğu bir hicranlı kabulle vatan istiklalini haykırıyordu. Minarelerden yükselen tekbir, meydanı dolduran mahşeri kalabalığın hançeresinden tek bir ses gibi yükseliyordu. Allahu Ekber! Halide Edip Hanım, işgalci güçlere karşı derin işi örgütlemek amacıyla birçok aydının bir araya geldiği hareketin mutlaka vatan satına yayılması için bu mitinglerin memleketin her köşesinde yapılmasını istiyordu. Halide Edip bir milli blok oluşturmuş ve Sabiha Sertel'in aracılığıyla Zekeriya Sertel'in yayınladığı büyük mecmua etrafında bir araya gelinmesini sağlamıştı. Burada düşüncelerin farklılığı bir yana bırakılmış, vatanın kurtarılması için bir araya gelişin önemi gerçekleştirilmişti. Osmanlı hanedanının destekçileri, kökten dinciler, Turancılar, Batı hayranları, Amerikan mandasını isteyenler sanki bütün taleplerinden vazgeçmiş ve sadece işgal kuvvetlerine karşı birleşerek vatanın istiklali için bir araya gelmişlerdi. Hepsinin zihninde ve ruhunda işgal kuvvetlerine yönelik bir nefret birikmişti. Ve hepsinin ruhunda vatan istiklalinin mücadele azmi ve kararlılığı vardı. Halide Edip Hanım bu azim ve kararlılığı miting kürsüsünde bir milli yemin gibi halkına okuyor ve tasdik ettiriyordu. Milletimin istiklalini elde edeceği güne kadar savaşacağım. Naciye Hanım'ın göz çukurları ıslanmıştı. Dokunsalar iki büyük şelale dağ başlarından ovalara uzanır gibi köpürüp akacaklardı. Genç bir kız yanına yaklaştı. Onun da gözleri ıslaktı. Sesi titriyordu. Kürsüdeki ulu kadın kimdir? Naciye Hanım geri döndü. Karşısındaki çehrede birinin hatıraları canlanıyordu. Çenesinden tutup okşadı. Sesinde bir annenin gururlu şefkati vardı. Fransa'da Jeanne d'Arc ne ise, imparatorlukta Halide Edip odur. Ethem Bey'in gelişi gecikince Adnan Bey huzursuz oldu. Konağın bütün katlarını, odalarını dolaşıyor, cümle kapısını her gelişinde heyecan ve telaşla açarak Ethem Bey'in kapıda olup olmadığını merak ediyordu. Konağın süslü ahşap sütunlarına omzunu dayıyor, bir süre meydana bakan geniş verandanın serinliğinde dostunu bekliyordu. Dışarıda hava bunaltıcıydı. Ağır bir rutubet ve temmuz sıcağı nefes almayı güçleştiriyordu. Kapının gerisinde sevimli bir karartı belirdi. Evin hizmetleri için konağa gelen Ayşe elindeki tepsiyi Adnan Bey'e uzattı. Size limonata yaptım. Kar kaselerinde buz gibi soğuttum. Adnan Bey güldü. Geri dönüp Ayşe'nin elindeki limonatayı alıp birkaç serin yudum içti. İbrişim gibi bir kızsın Ayşe. Ona kar kasesi değil, buz kasesi denir. Sonra bütün içtenliğiyle kızın gözlerindeki derinliği manasını kavramaya çalıştı. Çocukça bir mavilik ne yaparsa yapsın hiçbir şekil ve sıcaklığını değiştirmeden hep gülüyordu. Teninde sarı ile kırmızının karıştığı mevsim şeftalisinin davetkar renkleri vardı. Adnan Bey içeri girerken limonata bardağını vermemiş, bardağı almak için tepsiyi uzatan Ayşe'nin bileğini tutup içeri çekmişti. Merdiven başında bekliyorlardı. Birinin cesaret gösterip adımını ilk basamağa atıp yukarı yönelmesi gerekiyordu. İkisi de durmuş, sadece birbirlerine bakıyorlardı. Cesaret edenin talihi gülecekti. Adnan Bey hülyalı bir suyla yıkanıyormuş gibi titredi. Bir elin sıcak ve şefkatli dokunuşları yüzünü saçlarını okşuyor gibiydi. Gökyüzünün bitmez karanlıklarından bir beyaz bulut toprağa düşmüş, gelirken mavilerin en güzelini aşırıp bu kızın gözlerine yerleştirmişti. Şimdi bu mavilik yağmurlu günlerin ıslak hatıralarını tekrarlamış gibi nemlenmişti. Dudaklarının çizgisinde bir kızıl gül yan gelip uzanmıştı. Adnan Bey gözlerini Ayşe'den ayırdı. Konağın tavanındaki o muhteşem ahşap işçiliğindeki desenlere, renklere çevirdi. Tavan ikiye ayrılmış ve duygularını dillendirecek kelimeler çeşitli biçimlerde yağmur gibi yağmaya başlamıştı. En sevdiği duyguları anlatan sözcükleri aradı. Onca lügat arasında bir cümle bütün içtenliğiyle gülüyordu. Uzanıp o tebessümü seçti. bu kızın kirpiğinde bir teselli hissi var. Bu duyduğu ikinci büyük teselli hissiydi. Birkaç gün önce hayatının en önemli kararlardan birini verdiğine inanıyor ve ilahi bir takdirin lütfuyla bu hayırlı hizmetin vesilesi olmaktan gururlanıyordu. Adnan Bey topraklarının önemli bölümünü çiftçilere dağıtmaya karar vermiş ve karşılığında sadece çalışıp nafakalarını temin etmeleri için sabır ve tahammül göstermelerini istemişti. Toprak dağıtılanların hepsi bugüne kadar yarıcı olarak çalışmış kimselerdi. Toprağın mülkiyetini ve nimetini şimdiye kadar kavrayacakları tek tecrübeleri yoktu. Adnan Bey'in toprak dağıtacağı dedikodusu gelince esnaf arasında nifak tohumları ekilmiş ve Adnan Bey'in bu dağıtmayı laf olsun diye yaptığı ve mutlaka bir gün bu toprakları geri alacağı dedikodusu yayılmıştı. Hatta ileri gidip bir de geçmiş günlerin kirasını sizden isteyebilir diye hiddetli bir manzara yaratmaya çalışmışlardı. Adnan Bey, Ethem Bey'e bu kararını açıklamıştı. İlk fırsatta da dağıtım işlemine başlanacaktı. Noter katibi Münip Bey, sünnetçi Refik Usta, iştiraki yüncü esnaf, birkaç incir ırgatçısı telaşla koşuşuyor, çarşının ortasında önüne geleni yardıma çağırıyordu. "Yetişin efendiler, müesserin tarlasını yakmışlar, Yunan bahçeleri ateşe vermiş." Aydın'da da işbirlikçiler vardı. İştiraki yüncülerin işçi haklarına sahip çıkan onurlu tavırlarının bir gün kendi işletmelerinde başlarına bela olabileceğini kestirenler, müesserin gözünü korkutmak ve bu telaş içinde Yunan baskısının tehdidini yayarak çıkarlarını sürdürmek niyetindeydiler. Müesserin tarlası dedikleri oturduğu kira evinin bahçesiydi. 5-10 incir ağacını oluşturduğu yeşilliğin arkasındaki otlar, bir nifakçının eliyle tutuşturulmuş rüzgarın etkisiyle evi tehdit etmeye başlamıştı. Haberi kimin uçurduğu bilinmiyordu. İncir bahçelerinin gedikli rençberleri haberi alınca içlerinden birini çarşıya göndermiş, tanıdıkları en itibarlı kişi olarak noter katibi Münif Bey'i haberdar etmişlerdi. Anayola çıktıklarında esnafın yolunu kestiler. Yangın henüz başlangıç safhasında söndürülmüştü. Ethem Bey Çakır Beyliğe dönerken yangını görmüş, beraberindekilerle birlikte doğru eve giderek yangının söndürülmesine hem yardım etmiş hem de civardaki incir işletmelerinin itfaiyelerine haber vermişti. Ethem Bey doğruca müesserin yanına gitti. "Geçmiş olsun, çok üzüldük. Neyse ki fazla bir zarar yaratmadan söndürmek mümkün oldu." Sonra çok nazik bir lisanla fısıldadı. "Bir şeye ihtiyacın var mı müesser?" İkisi de sustu. İkisi de birbirinin hukukunu kollamasını ve saygılı davranmasını bilen terbiyenin insanlarıydılar. Ethem Bey müesseri bir dağınıklığın içinde görmüş ve nasıl bir meziyet ve ısrar içinde o sevimsiz kalabalığı disiplinli bir hareket gücü haline getirdiğini hayranlıkla izlemişti. O başarılı manzara gözlerinin önünden gitmiyordu. Bir hatırlama hissinin mutluluğunu yeniden tadarken bir iltifatın hakkını da teslim ediyordu. "Bir tesanüt ahlakı gibi hepimizin mücadelesinde senin mayan var müesser." Müesser Ethem Bey'e sarıldı. Bu şükran duygusundan çok bir dostu yakınında hissetmek sevinciydi. "Adnan Bey hürmetlerimizi söyle. Gönderdiği altını düğün gecesi Safinaz'ın göğsüne taktım." İştirak oyuncuların hepsi bir ağızdan sevinç hurrası çektiler. Yangını söndürmeye gelenler topluca geri dönüyorlardı. Uzaktan İtalyan işgal kuvvetlerinin bisikletli birlikleri hızla müesserin evine doğru yaklaşıyorlardı. Yangın haberini duymuşlar ve etrafa yayılacağı endişesiyle kendi itfaiyelerini göndermişlerdi. Ethem Bey gidenlerden ayrılarak tekrar yangın yerine döndü. Müessere sarıldı. Sesinde şükran fısıltısı vardı. "Sana borcumuz büyük. Telli Dede baskınında yaralanan delikanlıyı evinde saklamışsın. Henüz yatakta. Biraz daha iyileşsin, getirip elini öptüreceğim." Müesser eğilip Ethem Bey'in elini öptü. "Ben senin ablanım ama asıl öpülecek el işte bu." O gece Taş Yürek Osman Bey'in emriyle bir yeni baskın daha düzenlenmesi kararlaştırılmış ve Yeni Pazar Müzahiret Bölüğü Kumandan Yardımcısı Ethem Bey'in bu baskını yönetmesi emredilmişti. Dalama Müzaheret Bölüğü Kumandan Yardımcısı Adnan Bey ve arkadaşları Ethem Bey'in kuvvetlerine katılacak ve hiçbir kayıp vermeden Yunan birliklerini ve köylere baskın yapan eşkıya bölüğünü yok edeceklerdi. Müesser Ethem Bey'i uyardı. "Bu gece Kadir gecesi. Bizimkiler camide ibadeti uzatmasınlar. Evdekilerin başına bir iş gelmesin." Yakup Kadri'nin korktuğu başına gelmişti. Yahya Kemal Bey Celile'ye tutkundu. Bu duygunun pekişmesini Yahya Kemal'in sevinçli heyecanlarında görüyor ve tesadüfün getirdiği fırsatlarda büyük bir sevdanın filizlendiğini fark ediyordu. Adaya yapılan bir kısa ziyaret sırasında Yahya Kemal Bey, Tahsin Nahid'in evinde Celile'yi görmüş ve heyecandan nefes alamaz hale gelmişti. Bu tutkunluk bütün şiddetiyle her yerde kendini gösteriyor, hatta giderek derinlik kazanıyordu. Bakışlarındaki ısrar, sözlerindeki yumuşak ve saygılı değerlendirmeler, hatırlı akşam davetlerinden ısrarla uzak kalışlar, yeni şiirler, bu tutkunluğun işaretleriydi. Yakup Kadri, Canan aramızda bir adındı mısrağını okuyunca, Bektaşi tekkesindeki hatıraları canlandı. Yahya Kemal Bey Celile ile ilk tanıştığı gece bu güzellik karşısında etkilenmiş ama bir acemiğinin telaşını göstermemişti. Yahya Kemal Bey ya Paris'te bu bahislerin gerçekten kurdu olmuş ya da duygularını ve düşüncelerini kendine saklayacak kadar hayret verici bir sırdaşlık terbiyesi almıştı. Yakup Kadri Bey'in derdi sadece Yahya Kemal Bey değildi. Celile Hanım'ı da önemsiyordu. Özellikle Sanayi Nefise Mektebi'ndeki dostlarından işittiği kadarıyla Celile, Enver Hanım'ı hem sanatta hem edebiyatta pek yetişmiş bir kişi olmasından ötürü yakından tanımak arzusu duymuştu. Hele Celile Hanım'ın mahallesinde gürültü çıkaran Fransız askerlerinin kovuşunu öğrendiği gün şaşkınlık içinde kalmıştı. Mahalle zabıtası bir yana, İstanbul Polis Müdürü'nün bile bir Fransız askeri karşısında neredeyse korkudan titrediği işgal günlerinde Celile Hanım elinde tencere ve kepçesiyle bütün mahalleyi ayağa kaldırıp sarhoş Fransız askerlerinin gözünü korkutmuştu. Yakup Kadri'nin asıl hayreti, Celile Hanım'ın akıcı bir Fransızcayla askerlere ahlak dersi veren Voltaire'in, Rousseau'ların edebiyatından örnekler aktarıp onları kendi lisanıyla edebe davet edişiydi. Celile Hanım'ın bu hareketi haftalarca İstanbul muhitlerinin biraz kıskançlık, biraz hayranlık dolu sohbet konusu olmuştu. Bu kadın şimdi İstanbul'da fırtına gibi esen bir şairin etrafında giderek kutsallaşıyor ve maalesef hem Celile'yi hem Yahya Kemal'i alışılmış sohbet muhitlerinden uzaklaştırıyordu. Yakup Kadri dürüst adamdı. Bu tespitinde biraz da Yahya Kemal ve Celile tiryakiliğinden uzak kalışın kıskançlığının yattığını biliyordu. Evet, korktuğu şey Yakup Kadri'nin başına gelmiş ve Yahya Kemal Celile'ye vurulmuştu. Bunu uygun bir dille sahibine itiraf ettirmek istiyor ve bu itirafın şahitliğiyle hem Yahya Kemal'de hem de Celile'de bir itibarlı mevkiye sahip olmayı arzuluyordu. Arzuladığı fırsat önüne çıkabilir ve mutluluğun tacını giyebilirdi. Acaba bu güzel kadın Yahya Kemal'de neredeyse bir iptila halini alan derbederliğe son verebilir miydi? Akşam evde yalnız kalacaklardı. Yahya Kemal Bey uzun süredir Yakup Kadri'nin misafiriydi. Bu misafirlikten doğrusu ikisi de memnundu. Yakup Kadri artık Yahya Kemal'in ne denli zengin bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu her vesileyle görüyor ve mutlu oluyordu. Taşralı görüntüsünü henüz istediği ölçüde değiştirememiş, Üsküp lehçesini bir türlü dilinden söküp atamamıştı. Ama tartışılan konulardaki derinliği çevrenin takdiri ve hayranlığını uyandırmıştı. Evin işlerini gören Rum hizmetçi sofrayı kurmuş, verilen bütün emirleri yerine getirmiş ve evine dönmek istemişti. Yakup Kadri tereddüt geçirdi. Üsküplü belki sofranın ortasında kimsenin aklına gelmeyen bir şey isteyebilir ve isteği karşılanmayınca ya tatavlı gibi kabadayı gibi diklenir ya da bir çocuk gibi küsüp köşesine çekilebilirdi. Velev ki uzak olsa dahi bu ihtimal Yakup Kadri'nin göze alacağı şey değildi. Hizmetçinin evde kalmasını istemişti. Bu akşam burada yalnız kalınız matmazel. Ben evinize münasip biriyle haber gönderirim. Yakup Kadri'de artık tarifi iyi yapılmış bir Yahya Kemal kabulü vardı. Gerçi bütün söylediklerine, görüşlerine, eleştirilerine katılmıyordu ama Üsküplü'nün tarih, edebiyat ve siyaset derinliğine hayran oluyordu. Dergahta çok sıkıntılı zamanlar geçirdiğini gözlemiş, biraz da mutlu olmuştu. Gerçekten Yahya Kemal'in geleneksel dergah üslubunda oturup konuşması mümkün değildi. Bağdaş kuramıyordu. Şeyhin önünde eğilip doğrulması bir işkence gibiydi. Ama Üsküplü, herkesi hayran bırakan bir tarih imbiğiydi. Edebi ve bedi denilen her bahsin deryasında böyle bir mahareti daha önce kimse de görmemişti. Yahya Kemal'e bu bahislerin de zevkli ve değerli olduğunu anlatması acaba gönül kırıcı olabilir mi diye düşündü. Daha birkaç hafta evvel sırf Celile'nin gözünden düşürmek için Yahya Kemal'e gelişi güzel yüklenen Yakup Kadri gitmiş, onu evinde misafir edecek kadar yakınlık duyan bir dost hayranlığı gelmişti. Sadece kendisi değil, çevresindekilerde de aynı sıcak duyguların çiçek açtığının farkındaydı. Bu adamın nesine hayran olunacağını kestirememişti ama gıptaların hızla keskin bir kıskançlığa dönüştüğünü hissediyordu. Bu kıskançlığı kendi lisanında anlatmasının kırgınlık yaratacağını fark etmiş, değişik bir yöntemin daha isabetli olabileceğini düşünmüştü. Yahya Kemal çevresindeki bütün edebiyat ve fikir dünyasının hayranlık kadar kıskançlığını da davet etmişti. Kıskananlar Yahya Kemal için şiirsiz şair şöhreti diye hırslarını dillendiriyorlardı. Yakup Kadri bu bahsi açmanın zamanıdır diye düşündü. Yahya Kemal'i sürekli geçmişi özleyen ve kendini bu geçmişle sınırlayan birisi gibi görmüyordu. Ama hakkında varılan hüküm buydu. Herkes Yahya Kemal'i fetihler döneminin özlemcisi gibi değerlendirmekteydi. Bir de Lale Devri hayranlığını anlamaları mümkün olmamıştı. Bugünü beğenmeyen ve yarından ümidini kesen insanların tarihe dönmelerini anlayışla karşılayabilirdi ama bunu Yahya Kemal'in yaptığı gibi sürekli bir düşünce disiplini gibi kullanması söz konusu olamazdı. Yadırganan buydu. Münasip lisanla anlatacağı şey buydu. Yakup Kadri düşündüklerini özetledi. Yarın için mesuliyet yükleneceğine, maziye kaçıp bugün için teselli arıyorsun. Yahya Kemal sert lisanla hatırlatma ihtiyacını duydu. Yarına ümitle bakabilmek için tarihe şuurla bakmak gerekir. Böyle bir kabiliyetiniz yoksa sadece nostaljinin ufunetli dehlizinden geçersiniz. Biraz daha sertleşebilirdi. Bu sertleşmenin Yakup Kadri'yi kaybetmeye dönüşmesi ihtimalinden rahatsız oldu. Söyleyeceklerinin hiddetini hafifletti. Yine de istediği etkiyi yaratacak kızgınlık varlığını koruyordu. Sizde iflah olmaz bir tarih korkusu var. Bu korku milleti bedbaht eden hakikatten kaçış duygusudur. Buna melal değil, maskaralık denir. Masadan kalktı, yatak odasından bir tomar kağıdı getirip Yakup Kadri'nin önüne koydu. Nur Baba romanının düzeltilmiş son müsveddeleriydi bunlar. Bir romanın sancılı sayfalarını yazarının önüne koymak hoşuna gitmişti. Böylece kendisi için şiirsiz, şair şöhreti diye gülenlerin intikamını Yakup Kadri'den almaktaydı. Tebrik ederim. Pek beğendim. Al ve dikkatle oku. Yazdıklarından öğreneceğin çok şey var.